Murat Özsoy'la Charles.
Fenomen Türk'te salı akşamı trafik saatinde Atalar Hocam, Begüm ve Bilgehan Başkan ve ben oturduk. Enerjimiz full, şarjımız full.
Ya, telefona bakıyorlar.
Evet, olsun, olur. Artık bu çağımızın hastalığı. Yani herkes telefonun ekranına bakıyor şu anda ama öyle değilmiş gibi yapalım. Efendim ne yapıyoruz? Bizim şarjımız fullken dönüş yolunda olan insanları şarj etmek için biliyorsunuz bir yola baş koyduk biz. Evet. Yaklaşık 400 küsur 450 bölümü dayandık.
Maşallah.
Yani. Maşallahımız var. Bugün de yine şahane bir yayın olacağını düşünüyorum. Şarkılarla, türkülerle şarjımız başladı.
Murat Özsoy'la Şarj.
Bilgehan Başkan, oyunlarla aran nasıl? Bilgisayar oyunları, İyidir. Konsol oyunları iyi değil mi?
İyidir,
benim de
severim.
İyi. Ben de oynuyorum. Bu ara var mı sardığın bir oyun?
Konsolumu verdikten beri oyun oynamıyorum.
Ne yaptın? Sattın mı oğlum konsolu?
Arkadaşıma verdim.
Neden sınava hazırlanan çocuklar gibi davranıyorsun? Neden konsolu veriyorsun?
Oldu ya bayağı.
Oynamıyorsun diye.
Aynen.
Ya şöyle bir sorun var. Bu çağımızın hastalığı bence. Dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı var. Evet. Yani mesela bir oyuna saramıyorum ben. Ki bazı oyunlar var abi. Benim sevdiğim oyunlar şu tarz oyunlar. Gireceksin mesela işte Red Dead Redemption diye bir oyun vardı.
Tabii
mesela.
Çok severim.
Cowboy oyunu. Güzel. Abi giriyorsun, gerçek bir cowboy gibi davranıyorsun hayatında. Evet. İşte efendim at çalıyorsun.
Kartal bir şeyler evet. Avlıyorsun.
Ava çıkıyorsun.
Aynen.
Görevler yapıyorsun. Onun dışında ama özgürsün ya. Açık dünyada oynuyorsun.
Evet.
Fakat şöyle bir şey var bu oyunlarda. Bizim dikkatimiz şu an hayatımızda işte her dakika telefondayız, bilmem neyiz, oradayız, buradayız. Kafa dağınık ya sürekli. Bu oyunlarda da çok zaman isteyen oyunlar bunlar. Bir giriyorsun. Oynuyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Sonra bir hafta, 10 gün belki tekrar dönemiyorsun oyuna. İşten evet. Dolayı, koşturmacadan. Geçenlerde şöyle bir açayım dedim ya, bir oynayayım dedim. Bir baktım. Abi atın üzerindeyim. Bir dağın başındayım. Elimde bir tüfek var. Atın arkasına bir adam bağlamışım, koymuşum. O adam niye var? Ben niye bu dağdayım? Ben ne yapıyordum? Tamamen kayboldum, gittim yani.
Devam yani, edebildin mi
oyuna? Edemedim işte. Çünkü dağınık. Yani kafamız dağınık. Ama bazı oyunlar da var, böyle pratik oyunlar.
Direkt giriyorsun mesela,
evet,
futbol oyunları.
Giriyorsun tuvalette, evet, tuvalette falan. Oynar gibi mesela, tak tak tak atıp çıkıyorsun. Şimdi ben bugün şahane bir oyuna denk geldim.
Araya gireceğim.
Hocam buyur.
Esten futbol oyunu oynuyordum ben, bu bilinenlerden telefonda. Evet. Var mı onlar yine?
Telefonda mı?
Evet.
Vallahi ben telefonda oynamıyorum hocam ya. Telefonda benim şey oyun yüklü değildir ya.
Popüler olanlardan var ya, iki tane vardı. Bir tanesi.
Evet.
Her sene böyle 2025-2026.
Ha, tamam.
Tamam.
Var galiba hala o.
Ya oyunda reklama girmez ya. FIFA'dır, PES'tir yani. Nedir hocam yani? Onu da söyle ya Allah aşkına. Telefonda var mıydı bu?
FIFA
var.
Vardı.
Var.
Ama bir şey söyleyeyim. Gerçek oyuncu telefonda oyun oynamaz abi.
Ama işte böyle yani. Tuvalette falan iyi oluyor.
Doğru. İyi, kabızlığa da iyi geliyor hocam. Özellikle. Ben bir oyuna rastladım. Şahane bir oyun. Kimin hakkını geldiyse helal olsun, bir Türk firması düşünmüş.
Ha.
Abi... Taksi durağı yönetme simülasyonu. Çok iyi fikir değil mi oğlum? Çok iyi fikir yani. Ya bak, taksi durağı deyip geçmeyin.
İstek taksi.
Dünyanın bak en zor işlerinden bir tanesi. Bir taksi durağını yöneten abimiz, bizi şu an taksiciler dinliyordur.
Dünyayı yönetir.
Bak CIA'nin başına koy, başarılı olur abi. Ya onların bir WhatsApp grupları var, Telegram grupları var. Aralarında konuşuyorlardı falandı filandı. Ben bir kere bir taksiye bindim. Taksici abimiz yaklaşık 45-50 kişilik bir grubu yönetiyor. Ulan sen yola mı bakıyorsun? Ona da bakıyor. Yollara gayet dikkatli gidiyor. Bir yandan kafasında bin tane dert var belli ki. Bir yandan benimle muhabbet ediyor. Bir yandan da İstanbul'un etrafına dağılmış taksicileri organize ediyor.
Bir ara şeyli bas konuşla yapıyorlar, evet. Telsiz gibi.
Şimdi telefondan hocam. Telefondan açıyoruz. İlhami abi. Abi ben abi şeyden çıktım abi, Gayrettepe'den abi. Çok trafik var abi. Şeye geçiyorum abi. Bir ses geliyor oradan başlıyor. Abi ben Levent'teyim abi. Levent'ten çıktım ama şeye geleceğim. Beni alırım. Diyor ki şurada müşteri bekliyor diyor. İnanılmaz bir koordinasyon yeteneği var. Gerçekten taksi durağı yönetmek bence...
Bir de orada üç boyutlu böyle gözünün önüne geliyor Gayrettepe trafiği mesela.
Hocam adamın kafasında GPS var. Yani o anda düşünüyor. Bak oradan gitmeyin, orada bilmem ne vardır falan. Bir de bir liderlik de vasfın olması lazım. Çünkü taksici dediğin adam başına buyruk bir adamdır taksici. Kim taksici olur abi? Genelde kendi işine sahip olmak istiyor. Yani kafam rahat, böyle çalışmak istiyorum diyen insanlar, benim bildiğim o.
Kafaları da hiç rahat değil bence ama.
Ya tabii kimsenin kafası rahat değil şimdi durumlarda ama o da değil yani. Sonuç itibariyle taksiciler özgür bir ata benzerler benim için. Hani onları yönetmek gerçekten büyük bir liderlik istiyor. Yakın zamanda bir oyun çıkıyormuş. Bak sana söyleyeyim, rekor kırar başkan. Taksi durağı yönetme simülasyonu abi.
Taksi diye bir film vardı, çok severdim.
Evet, bizim taksicilerimiz daha bu arada şey, o taksicilerden daha heyecan verici şekilde trafikte mücadele ediyorlar. Yakın zamanda çıkacak bir Türk oyunu duyuralım. Taksi durağı yönetme simülasyonu ilgililere.
Murat Özsoy'la Şarj.
Yakın zamanda çıkacak taksi durağı yönetme simülasyonu oyunundan bahsettik. Evet. Steam platformuna geliyormuş.
Steam'de bir de.
Tabii abi. Oyun gibi oyun ve çok iyi fikir, ben sana söyleyeyim. Elinde birkaç tane taksici var, onları yönlendirerekten.
Ben mobil falan diye düşündüm.
Yok bayağı oyun gibi oyun.
Ben denerim.
Şaşırdım ama bak, ben sana söyleyeyim, taksicilikle ilgisi olmayan herkes bu işi, bu oyunu indirir. Zevklidir.
Nasıl bir tane adam var ya, hani otobüs sürüyor şehirler arası. Heh. Otobüs yolculuğu.
Ben mesela o oyunu oynayanlara şaşırıyorum. Bak, bizim ülkemizde en çok satan oyunlardan bir tanesi o otobüs oyunuymuş.
Evet.
Yani alıyorsun bir otobüsü. Esenler otogarından çıkıyorsun yola.
Aynen öyle.
Konya'ya gidiyorsun abi.
Peki aynı süre mi? Hani o oyun tabii, gerçekten tabii, İstanbul'dan tabii. Şimdi biz kalkıp aynen Konya'ya öyle. Gitsek ne kadar sürecekse.
Aynen.
Oyunda... Evet. Helal
ben
olsun.
Ben anlamıyorum. 6 saat adam bilgisayarın başına oturuyor.
Karşısında.
Bir de bu oyunu oynayanlar da gerçekten delisi yani oyunun. Adam bildiğin takım elbiseyi giyiyor, yumruk gibi kravatını takıyor falan filan, direksiyonu takıyor.
Kek dağıtılıyor mu?
Bir simülasyon keki de evet dağıtırmış gibi yapıyor.
Peki söylüyor, mola... şoför
hayır,
karar veriyor.
Mola veriyorlar.
Tabii.
Bayağı mola veriyorlar yani. Hani ya oyunu mu bu işin zevkli? Yani yoksa herkesin hayali, mesela hiç çocuktan ben duymadım ilkokulda. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Otobüs şoförü olmak istiyorum diyen çocuk çok azdır. Ama oyunu inanılmaz satıyor.
Demek ki herkes içinde saklıyor.
İçinde. Bir de bana mesela çok rahatlatıcı geliyor. Birçok insan da öyle geliyor demek ki.
Tır oyunu oynuyordum.
Tır oyunu çok
ben
satıyor
seviyordum
Türkiye'de.
Onu.
Evet.
Aynen.
Bizde genelde böyle büyük araçları kullanmak gibi bir şeyimiz var.
İnşaat
yani.
Seyretme oyunu var mı?
Hocam bilmiyorum da inşaat simülasyon oyunları satıyor Türkiye'de. O büyük araçları kullandığın. Mesela Almanya'da en çok oynanan oyun Farming Simulator diye bir oyunmuş. Yani gidiyorsun, bir çer döverin var. İşte evet. Bir çer döverden alıyorsun. Efendim samanını bilmem ne ediyorsun. Tohumunu ekiyorsun, suluyorsun, ne diyorsun. Normalde mesela babası dese ki oğlum gel şu çiçekleri sula, hayatta sulamaz. Kaçar oradan ama simülasyonunu oynuyor. Böyle bir hevesimiz var bizim. Hocam senin hiç var mı mesela uzun yol şoförlüğü yapmak gibi bir... Hiç kafan hiç. Attı mı mesela? Hiç. Dedim mi lan ben çekip gideceğim diye.
Yok hiç.
Ben çok duydum biliyor musun? Mesela insanlardan bir de bak şey de var. Amerika'da falan da bu işi yapan insanlar var Türkiye'den gidip. Çok kafası rahatlayan insanlar da var yani. Buradaki
tır
şehirdeki...
şoförlüğü yapan bir oyuncu var ya gitti.
Valla Türkiye'de de yapılır. Bak tır şoförlüğü yapar mesela bence güzel bir iş.
Aynen.
Yani 40'la gidiyor olmasan.
Videoları çıkıyor ya, düşüyor ya bazen. Onlardan ürküyorum ben biraz.
Niye?
O bazı tır şoförü dayılar böyle birini alıyor yoldan. Videolar çıkıyor.
Başına bir şeyler geliyor falan. Denk gelir hocam. Yol tehlikeli bir şey. Herkesin başına bir şeyler gelir. Ama ben mesela düşünüyorum da yani gerçekten uzun yol mesela bana çok iyi geliyor.
Bana
yani
da.
Şu hayatta mesela başka bir işim kalmasa.
Başka biri kullandığı zaman yanında oturmayı seviyorum.
Ben nefret ederim.
Ben kendim sevmiyorum. Kullanacağım.
Ben de.
Ben hiç sevmiyorum.
Seyahat etmek zaten direkt insan kafasını açıyor.
O zaman ben evet. İkinizin güzel. Yanında da yancı olurum orada.
Hocam gideriz
müziği
be.
Müziği değiştirdim.
Allah'a muhabbet.
Ya
olmaz.
Şurada duramış. Şu ileride bir çöp şişçi var.
Karışamazsın.
Bir şey söyleyeceğim.
Kim kullanıyorsa
aynen.
Onundur.
Arabayı ne? Kim kullanıyorsa müziği o açar abi.
Her şeyi.
Öyle bir şey yok.
Camı
yani.
Bile. Camı bile ben istediğim zaman... zaman açarım, istediğim zaman kapatırım.
Bu kadar da değil.
Bence de hocam. Hocam sen bu kuralları bilmiyorsan olmaz. Bir yolun yancısı öncelikle kuralları bilecek
hiç.
Kardeşim.
Aynen.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam şimdi bir şey söyleyeceğim sana, bakalım şaşıracak mısın? Şimdi şu anda bankada 3 milyon lirası olan, bankada duran, öyle atıl durumda bankada duran 3 milyon lirası olan bir insan sadece faizden bir öğretmen maaşı kadar kazanabiliyormuş.
Ne kadarmış o?
95 bin lirayı geçiyormuş 3 milyon liranın bir aylık getirisi. 1
milyon lira istiyorum.
İyi olurdu.
Şimdi benim şöyle bir önerim var. Bakın. Bak şimdi buradan Türkiye'yi kalkındıracak bir öneri. Matematik terk.
Yatırım tavsiyesi
matematik
değildir.
Terk bir öneri. Şimdi abi bankaların kaç parası olduğunu biliyor muyuz biz kenarda? Bak kasalarında biliyor muyuz bilmiyoruz.
Bankalar bu parayı nereden buluyor?
Boş ver. Şimdi biz mesela bankaya para yatırdık. O para evet. Bankada o kasada duruyor mu durmuyor?
Durmuyor.
Bizim hesabımızda.
Fiziksel olarak yok o kadar para.
Fiziksel olarak yok o para. Bizim hesabımızda birkaç rakam var ki o bir dijital bir şeydir yani. Ben buradan devletimize ve bankalara sesleniyorum. Bütün vatandaşlarımız hesabına 3 milyon lira yatırmış gibi yapsınlar. Bak yatırmasınlar. 3 milyon lira gene kasada kalsın. Yatırmış gibi yapsınlar. Ana para onların olsun. Biz faizle yaşayalım, vatandaş olarak kalkınalım. Herkesin mesela 95 bin lira ekstra beleşten parası olsa fena mı olur?
Destek
ya? Şu ülke...
veriyorum.
Bak ne olur biliyor musun hocam? Bak şunu söyleyeceğim. Bu para sadece bize kalmayacak. Ana parayı yemeyeceğiz. Söz vereceksin. Ana paraya gidip araba almak falan yok. Ana paran duracak. O devletin hesabında olsun hatta. Faizini ben yiyeyim diyorum. Ben bir şeyde değilim. Ana para değilim.
Bir de o parayı harcıyorsun ya. Katkı sağlıyorsun ekonomi içeride.
O parayı ben ne yapacağım abi? 95 bin lirayı. Ben geleceğim senin bakkalından alışveriş yapacağım. İşte Begüm'ün butiğinden alışveriş yapacağım. Bilgehan'ın otelinde kalacağım yani sonuç itibariyle. Ekonomiye can vereceğim. olmayan bir parayla yapacağım bunu. Yani hatta dolar olarak açalım bu hesabı. Bizim paramız zarar görmesin. Kim bilecek abi? Trump nereden bilecek? Yani benim hesabımdaki 3 milyon lira gerçek mi değil mi? Kim bilecek ya?
Şimdi hesap
Mehmet
yapalım.
Mehmet Şimşek'e ben sesleniyorum abi buradan.
80 milyonun her birinin 3 milyon lirası olduğunu
tamam
varsayarsak.
Evet bu kadar abi.
Ne yapıyor? 2 milyar 400 milyon dolar.
Abi sen ne yapacaksın ne yaptığını? Bak ana para devletin olsun.
Bize düşeceğe bakalım. Benim.
Biz faizini yiyeceğiz ya o kadar ya 95 evet. bin lirasını yiyeceğiz bir şey değil. Yani ben bir ekonominin kurtuluş önerisi olarak bunu önermek istiyorum hocam. Varsa itiraz olan gelsin bana yazsın. Ha tabii şöyle diyeceksin şimdi enflasyon olur bilmem ne olur. Zaten oluyor yani. Hani zaten oluyor yani biz bunu durdurabiliyor muyuz enflasyon? Durduramıyoruz yani. Bana mantıklı geldi bilmiyorum. Varsa itiraz olan özelden yazabilir. Murat Özsoy'la Charles. Çin hükümeti internette zenginlik gösteren paylaşımları yasaklamış. Binlerce hesabı kapatmış. 100 milyon takipçili influencerlar bir gecede kaybolmuş. Hepsini banlamış Çin hükümeti.
Hadi ya.
Begüm ne diyorsun? Instagram'da zenginlik gösteren hesapları takip ediyor musun?
Evet bazılarını ediyorum.
Ama zenginlik gösterdiği için değil. Başka sebeplerden dolayı takip evet. ediyorsun. Mesela bazı şeyler var. Ne bileyim saatçiler var. Bilmem ne saatler.
Ben çok seviyorum onları.
Bak şimdi.
Bağıra asla, bağıra anlatıyor ya.
Asla alamayacağımız mesela saatlerin. Asla alamayacağımız. Yani asla demeyeyim alırsın illaki belki inşallah diyelim ama. Son itibariyle şu anki durumumuza ulaşamayacağımız şeyleri takip etmek. Bazılarına keyif veriyor. O güzel. Onda sorun yok. Bazılarında demek ki üzüyor. Yani evet. bazı insanların da canını sıkıyor. Hocam sen ne diyorsun?
Ya şöyle. Ben de takip ettiğim şeyler var. Meraklarım konusunda ulaşamayacağım şeyler de var. Bazen canını sıkıyor. Evet. Yani ne kadar sıkmıyor desen de sıkıyor canını.
Ya şimdi bak yaz geliyor. Çalışan adamsın. İznin belli, yıllık iznin süren belli. Abi bir başlayacak bu şimdi bayram derken gelecek biliyorsun. Bayram itibariyle bir başlayacak çeşmeler, bodrumlar, eller havayalar. Senin canın sıkılıyor mu böyle bir durumda?
Onlara özenmiyorum ya.
Değil mi? O kadar değil yani. Zaten gidiyorsun mekanlarda çalıyorsun da hatta çoğunda birçoğunda. Yani.
İçliğinde adam yapmış zaten.
Ama şu zor hocam. Bak şimdi sen mesela kız çocuğu yetiştiriyorsun. Şimdi belli bir şartta büyüyecek. Kendi yolunu çizecek. Ama sürekli mesela dışarıdan şöyle bir hayat yaşıyoruz biz, böyle bir hayat yaşıyoruz biz dediğin zaman mesela bizim çocuklarımız bundan özenip o tatsız, kafaları bak, karışıyor o mu acaba?
Tatsız. Tatsız karışabilir. Daha küçük benimki ama karışabilir.
Evet yani karışmasa bile bir moral bozukluğu. Ulan evet. bende niye yok, onda niye var gibi bir durum oluşuyor yani. Tabii yasaklamak diye bir şey saçma bir fikir yani. Çin yapmış zaten bunu yani. Çin'den bahsediyoruz. Çin yasaklar. Zaten. Yani.
Yasaklar ülkesi zaten. Evet değil mi?
Yani bana mantıklı mı geldi? Mantıklı gelmedi. Ama birçok insan katılır bence Türkiye'de de buna yani. O kadar da gözümüze sokmayın diyebilirler. Ama Instagram biraz onun platformu sanki. Hani iyi anların platformu gibi Instagram yani. Bir Twitter gibi X mi oldu ne oldu
İdeal,
onlar gibi.
İdealize bir hayat şeyi
evet,
değil mi?
Evet hocam. Artık herkesin yediğini içtiğini gördüğümüz bir çağda yaşıyoruz. Hakkımızda hayırlısı diyelim şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam galiba havalar güzelleşiyor artık. Mayıs kapıdan baktırır diye bir şey yoktu ama var bu sene. Değil mi?
Yani Şubat'ı Mayıs ayında yaşadıktan aradık. Sonra artık güzelsin.
Ya geçen hafta sonu özellikle uçuştu, uçuşuyordu. Ben mesela camdan baktım böyle 3 tane teyze ellerinde şemsiyelerle havada uçuyorlardı hocam. Havada uçan teyzeler gördüm ama havalar güzelleşiyor. Aktivitelerde başlamış İstanbul'da yapılacak birçok şey var. Şimdi hocam Mayıs ayında ne yapılır diye bir şey hazırladık. Daha doğrusu hazırlamadım. Instagram'da bir hesap hazırladım. Ben çaldım. Direkt araklıyorum. Hocam 9 Mayıs tarihinde Venedik Biennale'i Türkiye pavyonu diye bir şey varmış. O ne demek lan demeyin. Türkiye pavyonu deyince bir insan ne oluyor hayırdır. Yani Ankaralı şeyler gibi pavyoncu yani abilerimiz
Türkiye'nin
gibi.
Türkiye'nin standı gibi diyelim.
Ha, evet. Venedik'ten Mardin'e İzmir'den Londra'ya bir şeymiş bu hocam sergi varmış. Nilbar Güreş'in gözlerinizden öperim. Ben daha okurken insanlar sıkıldı. Buna gitmeyeceğimiz belli. Buna gitmeyeceğimiz belli. Mardin Biennale başlıyor. Bak bu ilgini çekebilir. 15 Mayıs 21 Haziran.
Görmek isterim Mardin'i.
Gitmedin mi hocam Mardin'e?
Gitmedim.
Begüm, Mardin'de sen... çok güzel bir pizzacı varmış.
Ha, öyle bir efsane var evet doğru. Aynen. Begüm sen gittin mi Mardin'e?
Gitmedim ama ben de isterim görmek.
Bak Mardin'e gidilir.
Ben de isterim.
Sen gittin mi?
Ben gittim. Ama bak bir şey söyleyeyim mi? 15 Mayıs 21 Haziran diyor son tarihler. Çünkü ondan sonra Mardin gerçekten sıcak olur. Hmm. Yani 15 Mayıs bence Mardin için şahane bir tarih. Mardin'in de tarihi mükemmel. Bir de ben genel olarak hocam yemek yiyebildiğim yerleri bayılırım.
Ben de öyle.
Yani şimdi mesela Mardin'e gitsen sen 3 öğününü de şahane yersin bir hafta boyunca da
kaç
sıkılmadan.
Kaç gün lazım orada kalmak için, gezmek için?
Bana sorarsan 3 gün kafi.
Yeter.
Biraz evet. Bende de öyle gideceğim yer benim için yemek yiyeceğim de bir yer olmalı.
Hocam Mardin'de çıldırırsın ya. Bak adam diyor pizzacısı var diyor. Yani Mardin deyince aklına geliyor kebap onu, diyorsun. Bundan biliyorsun ciğer diyorsun. Pizzası var ya. Mardin gerçekten bir şey. Genelde de hakkını yiyoruz abi. Bak biz burada yemek konuşuyoruz. Antep konuştuk işte Antakya'yı konuştuk. Urfa'yı konuşuyoruz. Adana'yı çok konuşuyoruz. Mardin aklımıza gelmiyor. Mardin'de de çılgın yemekler yiyebilirsiniz. Bir başka opsiyon da hocam. Edirne Biyaneli. 21 Mayıs 28 Haziran'da Edirne'de hocam.
Ciğer.
Hava ciğeri.
Evet. Ya bu arada yani evet yani ben burada Biyanel diyorum. Bak Biyanel diyorum ya. Biyanel. Şu benim. Orada
soğan koku koku Biyanel'e gideceğim.
Şu ortama bak
kime
ya.
Kime anlatıyorsun?
Bak adam yazmış. Bak şimdi. Bak şimdi okuyorum. Diyor ki 21 Mayıs 28 Haziran'da gerçekleşecek Edirne Biyaneli klasik Biyanel modellerinden ayrışacak tekil bir küratöryel bakış açısı yerine çoğul bir düşünme alanı öneriyor diyorum. Adam diyor ki ciğer yerim.
Sen şarjı kültür sanat programına dönüştürmeye çalışıyorsun.
Evet ama sen de kebapçı sofrasına çevirmeye çalışıyorsun
hocam. Bizden çıkmaz.
Evet Edirne Biyaneli varmış gidin kebap yiyin o zaman oraya bağlıyorum konuyu. Hocam müze gezmek falan bize zaten çok yok o müze haberlerini geçiyorum ama çok şahane müzelerimiz var İstanbul'da da görmediyseniz.
Hani konser falan müzik konuşuruz diye düşündüm sen Biyanellerden
geldin. Biyanel dedim evet yine ciğerciye
tamam,
bağladık.
Tamam gönlü kalmasın orada da bir fotoğraf çekerim ama.
Bravo ciğerini de yersin arkasından.
Sonra ciğerimi yerim yani.
Valla yaz gelmeden gezelim çünkü yaz geldiği zaman genelde Bodrum, Çeşme, Marmaris buralara yöneliyoruz.
Badem ezmesi de alıp döneriz.
Evet Edirne'ye gitmek aklımıza gelmiyor kaçırmayalım Biyanellerimiz varmış. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te yağ gibi bir şarj devam ediyor salı akşamının şarjı. Bir saat daha buralardayız. Saat 8'e kadar trafik çilenize merhem olmaya devam edeceğiz. Şarkılar türkülerle şarjda kalın.
Murat Özsoy'la Şarj.
Begüm, Arjantin'de bir adam şahane bir şey düşünmüş.
Ne düşünmüş?
Bak, bir genç 4 yıl boyunca zorlu bir toksik ilişki yaşamış. Hı hı. Toksik bir ilişki yaşamış ve bitmiş tabii kurtulmuş bu toksik ilişkiden. Sonra demiş ki kardeşim ben kurtuldum ben de insanları kurtarayım diyerekten. Hı. Yapay zekasını toksik ilişkilerden korunmak için eğitmiş.
Helal olsun.
Nasıl yaptığını sana söyleyeyim. Eski sevgilisinden gelen 38 bin WhatsApp mesajını yapay zekaya yüklüyor bu adam. Tamam mı? Ve diyor ki bunu öğren bundan sonraki sevgilimle ilgili analizlerde bulun. Yani bak bu ilişki 38 bin de az mesaj değil yani.
Yani.
Bir sonraki ilişkisi toksik mi değil mi? Her an doğrulayabileceği
sayı,
bir şey yapmış.
Sayı direkt toksik olduğunu gösteriyor.
Bence de.
İlişkiyi de 3 kişi yaşıyorlar bu arada artık.
Evet artık bundan sonra böyle. Yani, yani. İlişki koçu yapmış kendine. Bundan sonra toksik şeylerden kurtulacakmış. Mesela şu an testler yapıyormuş bu adam. Ve bu testlerde tanıştığı kızların mesajlarını atarak ona işte yapay zeka anlatarak bu kız toksik bir ilişkiye sebep olur mu olmaz mı diye deniyormuş. Şimdiye kadar 24 eşleşmeden 23'ü yüksek derece toksikmiş. Bence adamda sıkıntı var.
Bence de. Yani şimdi 23'ün, onu diyecektim zaten.
Bence,
böyle bir şeyle uğraşır mıydın? Adam
bence
da az
adam,
toksik değilmiş
evet,
yani.
Adam toksik bence adam. Evet abi adam sinek ilacı gibi bir adam yani bu kadar toksik. Yani çünkü bir de yani 24 kişinin 23'ü yanlış bilsen mi doğrusunu arkadaş yani. Yani enteresan bir durum. Başkan toksik ilişki yaşadın mı?
Çok enteresan.
Yani yaşadım.
Ne demek abi toksik
çok
ilişki ya?
Çok etkilemedi beni. Çıkıyorsun sonra
abi
işte.
Toksik ilişki ne demek?
Toksik ilişki böyle insanı içini çekiyor, alıyor, gidiyor
sana
yani.
Sana iyi gelmiyor.
İyi gelmiyor sana.
Ama yani
ama kopamıyorsun.
Ha
da.
Niye kopamıyorsun? O seninle alakalı i̇şte bir sorun ya.
Ben de kopamadığım bir ilişki olmadı ya.
Bu arada bu bence sadece kadın erkek ilişkisi için geçerli değil.
Tabii.
Arkadaş ilişkisi ya. Ya da başka ilişkiler
tabii,
için
tabii.
De. Geçerli
mesela
diye düşünüyorum.
Hani, neye göre toksik olarak adlandırmış ilişkileri onu merak ettim ben.
Ya
şimdi.
Bence bir ilişki toksik olması için yani her ilişki can sıkar olabilir. Ama içinden çıkamaman lazım yani seni yavaş yavaş boğuyor olması lazım.
Evet.
Bataklık gibi olması lazım. Bu da karşındaki de alakalı bir şey değil ki. Yani seninle alakalı bir şey yani.
Evet aslında sen bir noktada dur diyebilsen.
Evet yani
onun
ilişki.
Onun içinden çıkmış olacaksın.
Ya bir ilişkinin
kesinlikle.
İlişki olması için güzel başlaması gerekiyor ki sen devam edesin.
Evet.
Güzel başlayan bir şey demek ki ellerinden yavaş yavaş yavaş kayıyor senden ya da ondan kaynaklı. Sen bir noktada
evet.
Durup lan bu beni boğuyor deyip
beni
çıkman lazım.
Beni iyi hissettirmiyor burada bir şey var demen lazım.
Evet bunu yapamıyor ondan sonra işte efendim 23 ilişkinin bilmem
bekliyor.
Kaçı.
Evet,
toksik. Şimdi hatırlamışken
veda edemeyince böyle oluyor işte.
Evet.
Bence de.
Aynen.
Ama bir ilişkinin en zor tarafı ayrılmak ya.
Ben bir ilişkinin toksik olduğunu nasıl hissetmiştim biliyor musun?
Nasıl?
İştahım acayip kesiliyordu ya.
Değil
yemek
mi?
Yiyemiyordum yanında.
Ben de onu yaşadım biliyor
yemek
musun?
Yemek yiyemiyordum. Vallahi böyle taş gibi kesiliyordum. Mahvoluyordum. Ben ki yemek yemeye bayılırım
bak
yani.
Bak ben bir ilişkimde uzun sürmüştü. Bir kere sabah uyandım. İşlerim yolunda gidiyordu o ara. üniversitedeydim o zaman, derslerim yolunda, iyiydi her şey. Canım sıkkın. Ulan dedim, düşündüm bir sabah. Benim canım niye sıkkın abi?
Aslında hiçbir sebep yok. İşte. Kendi hayatınla alakalı.
Ve fark ettim o an, dedim ki abi ben bu kızdan ayrılayım ya. Gerçekten hayattaki her şey beni mutlu ederken, beni en mutlu etmesi gereken şey bir ilişki olduğunu düşünüyorsun.
Evet.
O beni mutsuz ediyor deyip o ilişkiden kurtulduydum. Herkese de bunu tavsiye ediyorum. Şimdi kendinize bir test yapın ve deyin ki acaba biz toksik bir ilişki mi yaşıyoruz? Öyleyse de sallayın gitsin diyorum. Kolay değil biliyorum ama yapmak zorundayız bence. Kendimizi zehirlemeyelim hiç kimse için, şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Atalar hocam, geldik senin köşene. Yemek konuşacağız şu anda. Bir yemek kültürü.
Hepimizin köşesi olacak. Ya sadece bana.
Şimdi senle anılan bir köşe oldu bu. Ailemizin gurmesi Atalar hocamla. Ben aklımda olan bir yemeği sormak istiyorum sana. Hocam enginar.
Enginar.
Şimdi enginara baktığın zaman garibim, kendini korumak için ne kadar uğraşan bir sebze. Yani yenmesin diye binbir zırhın içine gelmiş adam, sen insanoğlu onu eline al, haldır huldur haldır huldur haldır huldur haldır huldur, kes kes kes, içinden küçücük çekirdek kadar bir şey çıkar, onu da yağlayıp zeytinyağlayıp haşlayıp ye. Yani biz insanoğlu gerçekten doğaya verdiğimiz şu zarar. Yani bak ben sana bir söyleyeyim mi, bizim atalarımız ya on binlerce belki milyonlarca bilmiyoruz tam olarak, yüz binlerce yıl diyelim hadi. Bence taşı bile haşlayıp yemeyi denemişizdir.
Var, çorbasını yapmışlar.
Vallahi denemişizdir, ben sana söyleyeyim.
Şöyle gerçekten gördüm bu arada. İspanya ya da İtalya, böyle bir haşlının şeyinde seyretmiştim.
Taş mı
sahilde,
haşlamış?
Evet, taşları topluyorlar, yosunlu.
Ya Allah aşkına ya.
Bak onun suyunu deniz ürünlü bir makarna yap, şey onun suyuyla makarna yapıyor.
Onun suyu deniz suyu abi, taşın ne suyu
aynen
olacak
öyle
ya?
O yosunlar vesaire. Onu kaynatıyor yani, evet, makarna suyu olarak.
Enginar'a gelelim hocam. Enginar konusundaki fikirlerin nedir?
Ya severim.
Enginar nasıl yenir hocam?
Güzel zeytinyağlı, böyle portakal suyunda falan.
O şekilde.
Tabii üstünde böyle bezelyeler, dereotu, küçük havuçlar.
Bir yemek olarak değil de sen bir başlangıç gibi sanki tarif ediyorsun. Daha böyle bir.
Evet, ben böyle öncesinde, yemek öncesinde yemeyi daha çok seviyorum. O tarzda şeyleri.
Benim çiğ mesela de yiyorlar.
Neyi var?
Enginarı çiğ de yiyorlar.
Evet, böyle şey de yapılıyor.
Elma gibi.
Kıtır kıtır.
Böyle evet, evet.
Kabuklarını falan da yiyorlar.
Allah Allah. Evet. Allah Allah. Vallahi ben enginarı birkaç defa denedim. Yani en iyisini patatese benzettim. Yani o kadar da böyle enginar tadı diye bir şey var mı Begüm? Sen enginar...
Enginar tadı diye bir şey var kesinlikle bence bu arada, ama benim de tek kriterim kılçıksız olması. Kılçıklı olunca
çok kötü oluyor, yenmiyor.
Hiç hoşuma gitmiyor. Evet. Enginarın iyisi kılçıksızdır.
Ya. Kılçık dediğin o, hani acaba iyi soyamıyorlar mı ondan mı, yoksa içinde lifler
yok,
mi var bunun?
Yok, içinde artık lif mi denir ona bilmiyorum.
Belki olgunlaşmıştır falan.
Hocam
fazla.
Hocam belki daha iyi anlatır ama.
O yüzden kılçıklıdır.
Etrafında kılçığı oluyor.
Kılçıklıdır dedi sadece.
Hocam en iyi enginarı nasıl yaparız? Ufak bir şeyim var
ben
mı?
Ben o kadar
var
bilmiyorum. İyi temizlenmesi gerekiyor. Zeytinyağlı konusunda uzmanız.
Tamam Begüm, iyi temizliyorsun öncelikle enginarı.
Çok iyi
enginarı
temizlenmesi gerekiyor. Tamam. Etrafının ve altının.
Araya bir gireyim.
Lütfen.
Pardon. İyi bir enginarcının olması lazım.
Kesinlikle.
Bak mesela bizim mahallede var. Köşede evet, bir adam enginar satıyor ve güzel.
Zaten
enginar.
Enginarı köşedeki bir adam satar. Bak hiç kimsenin gidip bir marketten enginar aldığını ben görmedim. Hep köşedeki bir adam, o bir mevsimde belirir, sonra kaybolur
aynen
o adam.
Aynen öyle. O iyi enginarcıdır.
Alıp stok yapacaksın.
Evet. Enginarcını bileceksin kardeşim.
Ben mesela
evet,
enginarı bahçede de görmedim. Köşedeki adamlar icat ediyormuş, yaratıyormuş gibi geliyor bana enginarı. Alıp soyuyorlar tak tak tak tak tak. Ben anlamıyorum yani, bilmiyorum. Sevenler de çok seviyor böyle şeyleri. Evet. Aramız yok. Enginar konusunda bilgilendik. Teşekkür ediyoruz. Şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Hocam şimdi yurt dışına gitme heyecanı var herkeste. Bir şekilde İngiltere işte bilmem ne vizesi veriyormuş. Efendim bilmem neden oturma izni alıyoruz. Green Card'a başvuranlar falan. Genel olarak bizim ülkemizde bir yurt dışına kapağı atayım. Hani gidip taşınmasam bir de bir oturma iznim olsa iyi olur.
Bir de sevinci şöyle bak. Şimdi vize alabilmek falan dert ya. Onu almak evet, bile yetiyor. Gitmesen bile vize almak insanı
fikir
mutlu ediyor.
Evet.
Çünkü bir şeyleri aşmış oluyorsun.
Şimdi hocam bir vize, bir vize almak için mesela neleri feda edersin? Nelere katlanırsın bir vize için? Biliyorsun vize kuyrukları var artık. İnsanları bekletiyorlar. Bugün başvursan Ağustos'un sonunda, Eylül'ün başına falan veriyor Avrupa ülkeleri randevuyu. Sen mesela şunu yapar mıydın hocam? Bir vize almak için dayak yer miydin hocam?
Yok artık.
Yok bak abi, böyle bir imkan var. Hocam Tayland
zararı ne olacak?
Hocam Tayland Muay Thai ve benzeri dövüş sanatlarına ilgi duyan yabancılar için 5 yıllık çok girişli vize verecekmiş.
Yüzüme vurmasınlar tabii. Ama yüzüme vurmasınlar.
Yani dayak karşılığı vize gibi bir şey. Gidiyorsun ağzını burnunu kırıyorlar ama vize veriyorlar gibi bir durum var hocam. Muay Thai ve diğer sporlar için.
Yani Tayland'da galiba şey vizesiz ve 6 ay kalma şeyi veriyor zaten.
Evet yani üstüne niye yani dayak yiyelim? Yani o kadar
5 sene için dayak yemem Tayland'da.
Hocam ben geçenlerde bir videoya denk geldim. Türkiye'den sporcular da şöyle bir bilenme hasıl olmuş. Şimdi Tayland'ın bu şeyi meşhur ya işte kafes dövüşüdür bilmem neler şudur budur. Bizim dövüşçülerimiz diyor ki gidelim biz orada kapışalım. Böyle bir istek varmış yani. Tayland'da çünkü bu dövüş sporlarına inanılmaz bir ilgi olduğu gibi yurt dışından falan da çok bir ilgi
çok
olduğu
gidiyor.
İçin.
Buradaki dövüşçüler de oraya kamplara gidiyor biliyorum yani uzun yıllardır.
Bana şöyle geliyor bizimkiler gidip onları döver gibi. Yani Tayland'da dövüşçüler genelde ince insanlar ya ben hani çok...
Kilosuna göredir ya o şey.
Öyle mi?
Tabii öyledir.
Vallahi bilmiyorum. Bizimkiler kafeste mafes tokatlarız Taylandlıları gibi geliyor başkan.
Yani ama karşındakine belli göre olmaz. Değişir. Belki yaklaşamazsın bile adam Muay Thai'ci yani.
O disiplinde onu ne kadar iyi uyguladığıyla alakalı aslında.
Hiç öyle bir hayalin oldu mu başkan? Dövüş sporlarına bir ilgi duydun mu?
Yaptım bir ara.
Yapmayan yoktur bence.
Yani boks yaptım. Sonra bileğim hafif. Sakatlanınca bıraktım saldım.
Hocam sen hatırlar mısın bizim zamanlarımızda yani daha sen de bilirsin bence. Tekvando'ya böyle bir anda bir heyecan bir heves. çocukken hepimiz gittik bence karate
siyah
kursları.
Siyah kuşak onda mıydı?
Abi karate kursu bak.
İlk karateydi çok.
Karate değil mi?
Popülerdi. Sonra bir ara judo kung fu.
Bu bence
oldu.
Neden biliyor musun şeyden geldi bak. Önce Bruce Lee ile başladı.
O çok etkili
sonra Chuck
oldu.
Norris. Sonra da Van Damme.
Jackie Chan.
Jackie Chan ve Van Damme. Bunları da arasında kaydık gittik biz.
Bir de her dönemin popüler bir dövüş stili oluyor ya.
Evet.
Bir film geliyor onda bir dövüş stili oluyor. Hemen onun peşine gidiyoruz. Biraz evet. Onun etkisi oldu filmleri.
Wing Chun. Neydi?
Wing Chun yaptım ben 3 sene.
Öyle mi? Ama ha. Yakın zamanda galiba yaptım bunu. Sanki.
Yakın dediğim bayağı oldu.
Oldu mu? Çocukluğunda var mıydı böyle bir hevesin?
Çocuklukta çok meraklıydım ben ama hiç gitmedim. Ama yapan arkadaşlarım vardı. Onlarla bir...
Ya benim ilgimi çekme sebebi şeydi ya. Kuşak veriyorlar ya. Kuşak takmak çok heyecanlandırıyordu beni.
Ya onu konuşuyordu tabii arkadaşımla.
Evet abi.
Kahverengi kuşak, kara kuşak.
Ya kara kuşak.
Hepsi bir seviye belirtiyor
evet.
Değil mi?
Yani başlıyordum tabii. Beyazdan. Sonra sarı vardı galiba.
Beyaz sarı evet.
Ama arasındakini de uyduruyorlardı gibi. Sanki arasının rengi
böyle beyaz sarı turuncu kahverengi.
Evet.
Siyah öyle gidiyordu galiba.
Helal olsun.
Benim kırmızı için, vardı bir de.
Benim için beyaz sarı siyah. Arada da renkler işte mor pembe takıyorlar kafalarına göre.
Hepsinde
benim...
farklı tabii. Karate bu konuştuğunuz.
Evet.
Jiu-Jitsu'da başka. Wing Chun'da başka. Orada seviye var. Kuşak yok.
Ben beyazla başladım hocam. Beyazlara bitirdim. Beyazlara bitirdim. Sarı kuşağı göremedim. Kendi kuşağımı kendim aldım sonra. Kendi kuşağını kendin alacaksın abi.
Murat Özsoy'la Charles.
Hocam iktisatçı Mahfi Eğilmez diye bir hocamız var.
Evet duyuyorum ismini.
Geçenlerde gidiyor bir salata yiyor. Yeşil salata. Ve sonra şöyle bir yorum yapıyor. Diyor ki tavuklara verilecek. Hani olur ya tavuğa attığın yeşillik. Şeydir. Ha yeşilliktir. Tavuğa verilecek salatayı. O kalitede ve o boyutta diyor. Yedik diyor 80 lira verdik diyor. Az bile vermiş.
80 mi?
Vallahi az vermiş.
80 lira çok az.
Hocam ya. İktisatçısın diye sana böyle yapmışlar ben sana söyleyeyim. Ya da senin iktisatta sorun var 80 lira değildir o yani. Bir salata en dandik çoban salata 150 lira. Aynı çoban salata diyelim evet. Ya bir kebabın yanında söylediğin 150-200 lira falan yani.
Haber 2013 yılı falan olabilir mi?
Hayır hocam yeni haber ya. Ben bu haberi niye okudum biliyor musun? Bir kavram varmış. Şrinkflasyon diye bir kavram varmış hocam. Şrinkflasyon. Bu miktarı azaltıp fiyatı aynı tutmak. Şimdi biliyorsun gıda fiyatları her gün değişiyor. Hmm. Artık
markette
alıştık.
Bir sürü ürün o aynı zaten.
Artık da alıştık. Mesela ben gitsem bir patates alsam dese ki bana 600 lira tuttu. Ben de demem ki niye lan 600 lira? Nasıl olsa olmuştur herhalde. O kadar mı oldu falan
en çok
düşünmem.
Etkisi nerede hissedildi biliyor musun? Tuvalet kağıdı ve kağıt havlularda.
Evet.
Yakında yani cep mendili olarak alacağız tuvalet kağıdını.
Hocam evet ya. Küçüldü. Yani evet miktarı azaltıp fiyatı aynı tutuyormuş firmalar. Hani bir şekilde zam yapmamak için. Bir de hocam skimflasyon diye bir şey var. Skimflasyon. Duydun
evet,
mu skimflasyon?
Duydum onu da duydum evet.
Hocam, her gün yaşıyoruz.
Tabii skimflasyon dediğimiz şey kaliteyi düşürüp fiyatı aynı tutmakmış ki bunu daha çok yaşıyoruz.
Tabii.
Kalite düşüyor fiyat.
Yani aynı mesela kalıyor. Benim...
Arttırmamak için fiyatı.
Evet. Benim mesela devamlı yediğim bir tantunici var. Tam bir skimflasyon uzmanı. Yani sürekli kalite düşüyor. Çünkü fiyatı düşürmemeye çalışıyor. Hatta tabii. Yorumlara bakıyorum. İnne diyor yemek şeyinde o yemek sitesinde. Hani yorum yapmış altına.
Bize de söylemiştin o mu?
Ha. Demiş ki ya yağ içinde geliyor. Efendim işte içindeki şey düştü. Bilmem ne. Bu kadar soğan mı basılır bilmem ne. Adamın da yorumu hep şu. sizin işte et fiyatlarından haberiniz var mı bilmem ne var mı, biz müşterimizi diyor mağdur etmemek için yani.
Abi parasını al bizden, bize düzgün et yolla.
Değil mi? Aynen. Yani bir Tantuni'den beklentim neyse ben o parayı onun için veriyorum yani. Evet. Yani millete sikinflasyona uğratmanın bir esprisi
yok. Böyle dönemlerde ayakta düzgün işini yapan uzun vadede kazanır. Bak şimdi seni kaybediyor, ötekisini kaybediyor. Yanlış bir yaklaşım.
Bence de.
Yani o şeye tuzağa düşmesinler. Neydi?
Sikinflasyon.
Ya yani onun tuzağına düşmesinler.
Şirinkflasyon mu sikinflasyon mu hocam senin için?
Şeyin
hangisine daha okeysin?
Birincisine.
Şirinkflasyon.
Evet, kalite yani düşerse şöyle, tadım kaçar orada.
Miktarı azaltıyor, evet. Fiyatı aynı tutuyor.
Kalite iyi olsun yani.
Şirinkflasyon diyoruz buna.
Daha az yiyeyim, kaliteli bir şey yiyeyim en
evet,
azından.
Evet, sikinflasyondaysa kaliteyi düşürüp fiyatı aynı tutuyor.
Yok.
Yani bizde şu olmuyor mu peki? Mesela sen şuna okey misin peki? Fiyatı sürekli arttırıyor ama hiç bozmuyor. Bu da zor.
Bütçem yetiyorsa, 10 atıyorum yemekle ilgili mesela, 3 yiyebiliyorsam 1 yiyeyim derim onu. Gibi.
Aynı kalitede.
Öyle yaklaşırım.
Ha? Öyle mi?
Aynı kalitede.
Kalitesini bozmuyor. Yani benim bütçe olarak aşmaya başlıyorsa daha az yemeye çalışırım.
Evet. Öyle
ama yine de yerim.
Ama yerim ya.
Evet, ben de çoğu insan da böyle düşünüyor olabilir hocam. Çünkü hayal kırıklığı yaşıyorsun ya. Bir yerden yemek söylüyorsun. Geliyor içinde ne et var ne bilmem ne
ben
var.
Ben ilişkimi kesiyorum işte. Çok fazla kesiyoruz. Şans vermiyorum.
Kese kese de evet. Bitirdik yani. Bir de artık böyle şeyler de var. Şimdi bu uygulamalarda falan sürekli yemek söylediğimiz için. Bir firma, bir şirket kuruluyor bir yere. Bir restoran açılıyor. 3 gün sonra yok orası. 5 gün sonra burası var. Başka isim var falan. Bizim de kafamız karışıyor. Ama bu enflasyon ayağına galiba biz skinflasyon, şirinkflasyon falan derken bir şeye uğruyoruz yani. Mağduriyete uğruyoruz gibi gözüküyor şarjdayız.
Murat Özsoy'la Şarj.
Fenomen Türk'te salı akşamının şarjını yedik bitirdik. Artık çarşambaya giriş yapacağız. Yarın akşam 18'den 20'ye gene buradayız. Atalar Hocam buradaydı. Begüm buradaydı. Bilgehan Başkan buradaydı. Şimdi hepsi yoluna gidiyor değil mi?
Görüşürüz.
Başkanım.
Ben gidiyorum.
Yarın akşama görüşmek üzere 18'den 20'ye şarjda olacağız. Bugünlük şarjımız bitti.
Murat Özsoy'la Şarj.